Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayınındayız. Ekonomiye bakacağız. Şimdi hepimiz farkındayız. Ekonomide biraz bir şapkalapla söylersek hava bozuldu. Sanki işte enflasyon frenlenecek, işte kur tutulacak filan, efendim bu işlerden 3 vakte kadar çıkılacak gibi bir beklenti epeyce var idi. Ama hani bu son günlerdeki gelişmeler bu havayı biraz terse çevirmiş gözüküyor. Nereden hissediyoruz bunu? En çok da dolar kurundan, döviz kurundan hissediyoruz. Bir genel manzarayı şöyle başlık başlık özetleyip sonra tekrar altına girip biraz daha ayrıntılandırabiliriz. Bir kere kur artışı belirgin. Döviz talebi belirgin. Altına da talep var. Vatandaş böyle zamanlarda bu taraflara aktığı zaman hani o zaman fark ediyorsunuz, yani algı değişiyor. Yani bu önemli. Kur korumalı mevduat da biliyorsunuz bir çeşit döviz mevduat. Mesela orada da erime durdu. Vatandaş hani çıkmıyor diyelim mesela. Orada her hafta biz hani 20, 30, 40 milyar liralık filan azalmalar görürdük. O durdu. Döviz mevduatı artıyor. O işte dövize kaçan vatandaş alıp mevduat yapıyor kendine. Yabancı çıkışı var. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlardan çıkışı var. Yine böyle bankacılara telefon gitti, Nebati döneminde rastlardık hani işte vatandaşa döviz satmayın, işte satış kurunu yüksek tutun, alış kurunu bilmem düşük tutun, işte marj açık olsun filan, öyle telefonlar gidiyor yine. Merkez Bankası bazı önlemler alıyor, işte zorunlu karşılıkların bir kısmını hani bloke hesaplarda tesis edilmesini öngördü. Amacı hani TL faizlerini biraz yukarı itmek, yani TL'yi maliyetlendirmek, değerlendirmek, ama bu gerçekleşmedi. Bankalar işte bu dolarizasyondan dolayı kendine gelen dövizleri alıp Merkez Bankası'na veriyor. 46,5'tan Merkez Bankası'nın fonlama faizi o seviyede, oradan para buluyorlar. O yüzden de vatandaşın dövizine ciddi faiz vermiyorlar. Bunu biraz daha açacağım. Bunun dışında ekonomi yönetiminin bu faiz dışı yan yollara sapmayan sadeleşme hikayesinden biraz dönüldü geri tekrar. Efendim kredi büyümesi oranları biliyorsunuz daraltılmıştı. Büyüme sınırını aşan bankalar yine ucuz tahvil almak mecburiyeti getirildi. Kredi kartı, nakit, avans ve kredili mevduatta faizler 5'e. Yani çekildi, yükseldi, hayli yükseldi. Yine bankaların almasını önlemek için şirketlerin tahvil ihraçları durduruldu. Yine işte efendim kamudan işte bu beklenen tasarruflardan hiçbir işaret gelmedi. Mesela en son günlerde konuşulan bir şey, Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödenek harcaması aylık bazda 5 kat artmış. Yani dolayısıyla oradan da bir destek gelmiyor. Merkez Bankası'nın önlemleri falan var ama bu önlemler böyle yan yollar. Yani doğrudan yol ne? Faiz artırımı. O pek olmuyor. Onu açacağım biraz. Bu arada tabii Şimşek bir takım yerlerde konuşarak havayı biraz değiştirmeye çalışıyor. Fakat TOB'daki konuşması çok yankı yarattı. Onu da biraz açacağım. Şimdi seçim sonrası kur artacak beklentisi dolara talebi artırıyor. Şimdi bunda bir anı var bir kere. Yani genel seçimlerden, Mayıs seçimlerinden sonra böyle olmuştu. Ama orada döviz çok baskılıydı. Yani çok baskılı olduğu için onu orada tutmak büyük rezerv yakımına, yani 200 milyar dolar gibi bir para hesaplanıyor. Büyük rezerv yakımına yol açmıştı. Onu bir gevşettiler seçimden sonra, bir 26'ya falan geldi. Sonra da ufak ufak bırakarak 30'lara çektiler. Bu son günlerde tabii yine bir beklenti var. Yani bu seçimlerden sonra da döviz yine gelen seçimlerdeki gibi artacak. Bunu destekleyen biraz böyle manipülatif söylentiler de yayıldı doğrusunu isterseniz. Hani böyle işte dolar şu olur bu olur diyen böyle atmasyon söylemler de biraz kışkırtıyor işi. Dolayısıyla kur kıpırdadı. Yani dövizde bir artış var. Bu nerede görüyoruz bunu? Vatandaşın döviz mevduat hesaplarında görüyoruz. Geçen hafta 5.7 milyar dolarlık bir artış olmuş. 181 milyar dolara gelmiş mesela. Vatandaşın döviz mevduatında artış var. Tabii işte bu süreçte biliyorsunuz dolar kuru 30 TL'nin üzerinde, 32 TL'nin üzerine geldi. Piyasada halen talep canlı seyrediyor. Kurun bir miktar daha yukarı gideceğini tahmin edebiliriz. Bu arada tabii dolarizasyon, yani vatandaşın tasarrufunun dolardaki kısmı. da artıyor. %55,5 seviyesinden yeniden %57,3 seviyesine çıkmış gözüküyor. Bu biliyorsunuz en yüksek zamanlarında %61-62 diye hatırlıyorum, o seviyelere gelmişti. Merkez Bankası'nın rezervleri de tabii eriyor. Niye eriyor? Çünkü döviz çıkmasın diye piyasaya ucuz döviz satıyor. Dolayısıyla kendi kasasında biriktirdiği rezervleri de eritiyor, satıyor. 130,5 milyar dolar brüt rezervlerinden bahsediyorum. O seviyeye geldi. Bu 145'i falan bulmuştu. Satıyor. Net rezervleri de yine 40 milyar dolara yakındı. O da 20'ye düşmüş gözüküyor. Bankalarla swaplar artıyor. Demin dediğim gibi bankaları dövizlerini alıyor Merkez Bankası. 54 milyar dolara çıkmış. Merkez Bankası'nın eksi rezerv seviyesi 70 milyar dolarda tekrar. Yani banka benim paramdır diyebileceği bir para görmek için kasasında 70 milyar dolarlık açığını kapatması gerekiyor. Günlük rezerv satışı 750 milyon doları buldu diye hesaplanıyor. Yabancı çıktı bu arada. İşte bu havanın bozulmasının etkisi olsa gerek. Yabancılar 1-8 Mart haftasında aşağı yukarı. Burada 292-93 milyon dolarlık hisse senedi sattılar. Devlet iş borçlanma senetleri yani bono, ellerindeki bonolardan 260 milyar dolar milyon dolarlık pardon bono sayesinde bir 500 milyon doların üzerinde bir çıkış izledik geçen hafta. Bu da önemli. Dediğim gibi kur korumalı mevduattaki erime durdu. Vatandaş orada kalmaya devam ediyor. Şimdi burada size söyleyeceğim şey şu. Açın isterseniz bankaların işte benim deyin ki 500 bin liram var. Size tasarruf yapacağım. İşte faiz teklifleri alın. Bankaların çünkü internet sitelerinde böyle hesaplama araçları vardır. Göreceksiniz 40'ın altında faiz veriyorlar. Yani yüksek yüksek mevduatlara işte faizleri 52-53'ü buluyor ama yani küçük tasarrufçunu gerçekten feci eziyorlar küçük tasarrufçuyu. Şimdi mesela açın ben de açıp baktım mesela bank 35-36 veriyorlar. Yani 500 bin liranın altı çünkü zaten memleketteki mudi sayısının çok büyük bir kısmının tasarrufu 500 bin liranın altında. Dolayısıyla hani böyle küçük tasarrufçunun parasına bu enflasyon şartlarında, bu iklimde, bu havada kalkıp %35-36 faiz verirseniz o vatandaşın dövizi altına kaçmasından başka çaresi kalmaz. Yani bu işte bu ekonomi yönetimini bu yönüyle de anlamıyorum. Yani TL kazandırmazsa insanlar niye TL'ye gitsinler? Yani TL'yi kazandırabilir cazip bir yatırım aracına dönüştürmeden nasıl sonuç alınabilir? Nasıl krizden çıkılabilir? Nasıl değil mi? Yani dolardan kaçınabilir, dolara talep sınırlanabilir. Dolayısıyla hani işte çevirme sağa sola hani bu trafikte çevirme vardır ya sağa sola çevirme kurarak hani kredi kartı faizlerini artıralım, işte bilmem şunu yapalım, telefon edelim. Bütün bu yan yollar çare olmuyor. Gerçek çözüm TL'nin cazip bir yatırım aracına dönüşmesindedir. Bütün faizlerde artış var bir miktar. Yani mesela ihtiyaç kredisi faizi 63'te, taşıt kredisi faizi 47'de. Bunların hepsinde yükselmeler olmuş geçen hafta. Konut kredisi faizleri mesela 88'den 41-32'ye çıkmış mesela. Ticari kredilerde de faizleri 55-76 gözüküyor Merkez Bankası'nın internet sitesinde son hesap ama bankalar fiiliyatta %60'ın üzerinde faiz uyguluyorlar. Dolayısıyla hani burada hani bu önlemlerin sonuçları hani bu ne amaçlanıyordu? Ekonomi biraz faizleri yükselterek ekonomiyi yavaşlatmak, talebi düşürmek filan. Bu bakımlardan bazı işaretler geliyor ama kurumların resmi internet sitelerindeki rakamlarla hayat da biraz uyuşmuyor. Öyle bir durumda var. Mesela burada nedir? Mevduat faizi bakın ne gözüküyor? TL mevduat faizi 53.25'ten 53.63'e çıkmış gözüküyor mesela. 3 aylık TL vadeli mevduat faizi. Ama gidin bankalara hani 500 bin liranın altında bir mevduatınız olduğunu düşünelim. 36-35 faiz veriyorlar. Dolayısıyla orada hani Türk lirasına gerçek bir cazibe yaratılmadığı için işin içinden de çıkılamıyor. Bu arada tabii yönetimin bankalarla görüştüğü efendim haberleri var, kulis bilgileri var. İşte deniyor ki bankalara elinizdeki kısa vadeli hani bonoları verin, uzun vadelilerle değiştirelim teklifleri gidiyormuş bankalara. Hani amacı önümüzdeki dönemde hani döviz geri ödeme baskısını hafifletmek, yani bunu amaçla yönetimin bankalarla görüştüğü konuşuluyor. Şimşek'in ne konuştuğunu, ne anlattığını geçen hafta bol bol okuduk. İşte ÖTV artacak, stok affı yok, KDV'de düşük oransal artış yerine KDV'ye tabi ürünlerde o çok düşük KDV'leri biraz artacak. Gelir vergisi değişmeyecek ama ÖTV kalemlerinde artış olabilir filan. İşte iş adamlarına ucuz kredi dönemi bitti, yeni teşvikler, meşvikler olmayacak filan gibi söylemler. Bir kısmına bir yalanlama da geldi yani, ama tabii insanlar tabii bütün bunları kendi pratiklerinden, hayatlarından bildikleri için çok da itibar etmediler. Yani yine böyle bir vergi artışı beklentisi kırılamadı, devam ediyor. Şimşek bu son Eurobond ihracında hani 2 milyar dolar tutarında bir borçlanma oldu hazine. Faizi de uygundu. Efendim talep de 4 kat gelince hani ondan biraz moral bulmuş idi. Ve dolayısıyla piyasadaki bu hava bozulmasından kaynaklanan söylentilerin spekülatif olduğunu söyledi. Merkez hazinenin gayet rahatlıkla borçlanabildiğini, uygun faizlerle borçlanabildiğini, Türkiye'ye güvenin devam ettiğini söyledi o Eurobond ihracından sonra. Merkez Bankası anketini geçen hafta çok konuştuk. Biliyorsunuz orada enflasyon, işte kur beklentileri filan biraz yükseldi. Piyasa beklentisi anketi bu. Dolayısıyla orada da biraz havanın bozulmuş olduğunu hissettik. Yabancı kuruluşlar, mesela Deutsche Bank, JP Morgan, efendim Morgan Stanley, ondan sonra Goldman Sachs filan, işte Bank of America, bütün bunların tamamı yeni Türkiye raporlarında Merkez Bankası'nın politika faizini bir miktar daha artıracağı, artırması gerektiğine ilişkin beklentiler yayınladılar. Şimdi bu kredi kartları ile ilgili kullanımlar adet bazında rekor kırmış gerçekten, onu söyleyelim. Şimdi bakın, dar gelirlilerin özellikle Ramazan ayı itibariyle birlikte artan harcamaları kredi kartı kullanımını yeni rekora taşıdı. 8 Mart haftasında banka kartı ve kredi kartı işlem adetleri 324 milyonu aşarak rekor kırdı. Yani çok fazla kredi kartı kullanılmış adet bazında ama miktar azalmış. Yani yapılan harcama azalmış. Mesela o 262 milyardan 252 milyara gerilemiş mesela. Yani vatandaş daha çok kredi kartı kullanmış ama daha az harcama yapmış gibi bir tablo var. Fakat bu arada biliyorsunuz işte hem faiz artışıyla ve başka önlemlerle vatandaşın kredi kartı kullanımını önlemeye çalışıyor Şimşek. Vatandaş kredi kartına sanki keyfi başvuruyormuş gibi bir hava var. Ben bu ekonomi yönetiminin işte bu sermayeci kafasını hep eleştiriyorum. Vatandaş kredi kartına %5 faiz ödemeyi göze alarak boşuna gitmiyor. İnsanların gelirleri çok düşük. Çok düşük. Bütün gelirlerini de harcıyorlar çünkü o gelirleri ihtiyaçlarının yarısını karşılamıyor. Tamam mı? Dolayısıyla hani burada hem gelirini baskılamak, ezmek, para vermemek vatandaşa, hem o kredi kartına koştuğu zaman orada bir trafik tabiriyle bir çevirme yapmak filan, bana hakikaten dar gelirliği feci şekilde kıstırmak gibi geliyor. Bu hükümet sermayeye dokunmuyor. Sermayeye hiç dokunmuyor. Mesela ne dedi efendim Şimşek o TOBB'daki toplantısında, efendim bana yeni talepler için gelmeyin. Nedir yani efendim şirketin talebi ne? Yeni teşvik, ucuz kredi. Vermezsen ne olur? Şirket aç mı kalır? Kalmaz. Bir sene büyümesini erteler. Belki yavaş büyür, az büyür. Yani onun içinle dar gelirli vatandaş için sonuçlar aynı değil. Dar gelirli vatandaş karnını doyurmaya uğraşıyor. %5 nakit avans faizini kim göze alır da gidip çeker? Vatandaş çekiyorsa o günü o saatte bir mecburiyeti var demektir bu. Dolayısıyla bu gerçekten bu sermayeci bakış açısı çok yıldırıcı. Bütçe rakamları geldi. Tasarrufun hiç izi yok. Bu kaydın yazılı halinde rakamları verdim. Küresel ekonomide Amerika'da üfe verisi biraz beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla Amerika'da faiz indirimi beklentisi biraz ötelenmiş oldu. Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi mesela. Japonya'da bazı değişiklikler var. İşte Merkez Bankası Bojun kararı bekleniyor. Dev fonlar işte Japonya'da yeni döneme hazırlanıyorlar. Citibank değerler Türkiye'den çekildi. Faaliyetlerini geçici olarak deniyor, askıya aldı. Amerika TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kurmaya uğraşıyor. Öyle bir çalışmalar var. Şimdi bu hafta neler olabilir özetiyle bağlayalım. Bu hafta dolar biliyorsunuz haftayı %1'e yakın bir artışla 32.21 TL'den kapattı. Bu hafta da yine talebin devam edeceğini, kurun yukarı doğru biraz hareketli olacağını bekleyebiliriz. Eğer piyasadaki beklenti bozulmasını terse çevirecek. Mesela Merkez Bankası'ndan önümüzdeki PPK toplantısında faiz artışı sinyali gibi. Böyle bir sinyaller falan gelmezse kur yukarı yönlü hareketli olabilir. Borsa özellikle yabancı satışı olmuştu demin yukarıda söyledim. Ve kur da yukarı gittiği için borsaya hani böyle bir canlı talep beklemek normal değil. Endeks zaten geçen haftayı %3 düşüşle kapatmıştı. 8.874 seviyesinden. Önümüzdeki hafta döviz cazibesini koruyacak beklentisi var. Altına talep devam edecek beklentisi var. Yabancı çıkışı yavaşlasa bile dövize talep borsaya ilgiyi sınırlayabilir. Bunu düşünmemiz gerekir. Altın haftayı ufak bir düşüşle kapattı ama altın talebi canlı, onu söyleyeyim. Altının hikayesi daha çok jeopolitik risklerden kaynaklanıyor. Ama içeride de bu havanın bozulması altına ilgiyi artırıyor. Darphane özellikle çeyrek altın talebini karşılamak için çift vardiya yapıyor. Yani böyle bir talep de var. Dolayısıyla bu piyasalardaki bu havanın bozulduğu dönemlerde yatırımcılar kendilerini garantiye almak, işte tasarrufların erimesini önlemek için dolara altına kaçıyorlar. Yine böyle bir tablo izliyoruz, böyle bir durum var. Eğer ekonomi yönetimi TL faizlerini cazip hale sokacak adımlar atmazsa, hani bu devam edebilir, bu bozulma devam edebilir. Merkez Bankası rezerv satarak efendim sürekli kuru baskılamaya yöneliyor. Çünkü kurdan geçişkenlik dolayısıyla enflasyon patlarsa hani ya zaten patlamış da daha yukarılara giderse bu bahsettikleri enflasyonu düşüreceğiz de enflasyon programını kaldırın çöpe atın o zaman. Bir şey olmayacak o zaman. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Seçimler yakın. Seçimlerden sonra hani biraz daha elleri serbest kalacak diye bir beklenti var. Dolayısıyla daha acımasız kararlarla gelebilirler diye bir beklenti var. Benim beklentim de biraz öyle. Bekleyip göreceğiz neler olup biteceğini. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.